Bir kütüphaneye girdiğinde genelde ne beklersin? Böyle raflar dolusu kitap, sessiz, sakin bir ortam ve o sayfaların arasına gizlenmiş binlerce hikaye.
Aynen o tanıdık kağıt kokusu falan.
Kesinlikle bu hepimiz için çok tanıdık bir kurgudur yani. Ama bugün seninle rafları olmayan, kağıt yerine böyle yüzlerce yıllık granitlerin, mermerlerin okunduğu devasa bir taş kütüphaneyi inceleyeceğiz.
Ki bu kütüphane dışarıdan bakıldığında hiç de öyle devasa bir yere benzemiyor aslında.
Tam tersine Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı böyle dışarıdan bakıldığında son derece sessiz, kendi halinde görünen Kaklık Mahallesi'ndeki bir köy mezarlığı burası.
Evet, oldukça mütevazı bir yer.
Yani gerçekten sıradan bir yer gibi ama elimizde bu konuyla ilgili çok taze 2016 yılında International Society That Learn Journal dergisinde yayımlanmış muazzam kapsamlı bir akademik kaynak var.
Süleyman Yankayış, Sefa Kuş ve Savaş Efe Uyar'ın saha çalışmalarına dayanıyor bu makale.
Doğru, aynen öyle. Ve bugünkü derinlemesine incelememizde görevimiz şu. Bu sıradan görünen köre mezarlığının ve hemen yanındaki Haydar Baba Türbesi'nin aslında nasıl eski Türk mitolojisiyle İslamiyet'i kusursuz bir stratejiyle harmanladığını bulmak.
Bu gerçekten muazzam bir strateji.
Vallahi öyle. Yani bu alanın devasa bir açık hava arşivi olduğunu ortaya çıkarmak istiyoruz bugün. Bir mezarlığı sadece ölülerin yattığı bir yer olarak değil, her bir taşın sembollerle yazılmış devasa bir taş kütüphane olduğunu hayal et.
Zaten bu mezarlığa ve türbeye sadece insanların gömüldüğü bir son durak olarak bakarsak çok büyük bir hata yaparız. Buraya aktif bir iletişim ve bir nevi kayıt merkezi olarak bakmamız gerekiyor. Kaynağımızdaki saha bulguları Kaklık'ın basit bir yerleşim yeri olmadığını çok net bir şekilde gösteriyor bize.
Nasıl yani? Coğrafi olarak mı?
Aynen öyle. Antik Kolosay ve Laodikea gibi devasa antik kentlerin hemen yanı başında burası. Yani binlerce yıl boyunca ticaretin, orduların, farklı inançların ve kültürlerin sürekli birbirine çarptığı bir yer.
Bir kavşak noktası gibi aslında.
Kesinlikle bir kavşak noktası. Ve böyle bir coğrafyada kültürel olarak saf kalmak, hani tek bir kimlikte izole olmak imkansızdır. Hayatta kalmak için sentez yapmak zorundasın.
Bak, o sentez kısmına kesinlikle geleceğiz ama önce şu kavşak meselesini biraz açalım diyorum ben.
Tabii buyur.
Çünkü makalede çok vurgulanan bir şey var. Bu Oğuz Türkmen boyları, özellikle de Salur ve Hazar boylarının bu bölgeye yerleşmesi çok kritik bir detay gibi duruyor.
Evet, çalışmanın bel kemiği diyebiliriz buna.
Hani sadece göç edip gelmiş basit bir topluluktan bahsetmiyoruz sanırım burada. Kimdir bu Salur ve Hazar boyları? Yani Orta Asya'dan Denizli'ye doğru gelirken yanlarında manevi olarak ne getirdiler bu insanlar?
Çok yerinde bir soru bu. Şimdi Salur ve Hazar boyları kökleri Orta Asya'nın çok derinliklerine dayanan topluluklar. Yani şamanik ve animist inançlara dayanan savaşçı, göçebe Oğuz Türkmen toplulukları bunlar. Selçuklu dönemiyle birlikte de Anadolu'ya doğru o büyük göç dalgasına katılıyorlar.
Büyük bir hareketlilik var ortada.
Aynen. Ama göç dediğimiz şey hani sadece çadırını sürünü alıp gitmek değildir ki.
Yani evet, kültürünü de taşıyorsun.
Kesinlikle beraberinde korkularını, doğayla kurduğun o ilkel ilişkiyi, atalarının ruhlarına duyduğun saygıyı getirirsin. Yani tüm kozmolojini de o heybenin içine koyup taşırsın.
Peki Denizli'ye geldiklerinde ne oluyor?
Denizli'ye ulaştıklarında yepyeni bir dinle karşılaşıyorlar. İslamiyet'le karşılaşıp yavaş yavaş onu benimsiyorlar. Ancak binlerce yıllık kök inançlarını öyle bir günde silip atmaları insan psikolojisine aykırı bir kere.
Doğru. Kimse geçmişini bir günde çöpe atamaz.
Atamaz. İşte bu yüzden eski inançlarını yeni dinin formları içine gizliyorlar. Bu sayede muazzam bir hayatta kalma mekanizması geliştiriyorlar aslında.
Bak, tam bu noktada makaledeki fotoğraflara bakarken karşılaştığım o çarpıcı manzarayı konuşmamız lazım. Tam yeri geldi.
Hangi fotoğrafları kastediyorsun? Mezar taşlarını mı?
Evet, mezarlıktaki taşları. Şimdi inceliyorsun fotoğrafları. Taşın bir yüzünde geleneksel, hani çok aşina olduğumuz o İslami ifade var. Ruhuna Fatiha yazıyor.
Evet, klasik bir mezar taşı yazısı.
Buraya kadar her şey beklendiği gibi. Ama gözünü aynı taşın üzerinde böyle birkaç santim yana kaydırıyorsun devasa bir Salur damgası duruyor orada.
Çok çarpıcı bir tezat değil mi?
Hem de nasıl. Hemen altında bir kaz ayağı motifi var mesela. Köşeye bildiğimiz şamanik bir hayat ağacı kazınmış. Ya bu bana neyi hatırlattı biliyor musun?
Neyi? Evet. İki görüntünün üst üste binmesi.
Aynen öyle. Hani aynı fotoğraf karesine iki farklı görüntüyü üst üste basarsın, sınırlar birbirine girer, birleşir. Burada da inançlar kelimenin tam anlamıyla aynı taşa çift pozlanmış gibi.
Bu çift pozlama analojisi burada gerçekten tam oturuyor bence. Çünkü bu hani bir kafa karışıklığı falan değil.
Veya rastgele bir süsleme değil, değil mi?
Kesinlikle rastgele değil. Bu son derece bilinçli bir kimlik inşası. Şimdi düşün, yeni bir dini benimsediğinde yazılı dilin, okuduğun dualar değişir, toplumsal kabul görmek için o taşa ruhuna Fatiha yazdırmak zorundasındır.
Yani sisteme ayak uyduruyorsun bir nevi.
Aynen. Ancak yazılı dil genellikle resmiyeti, dışarıya gösterilen yüzü temsil eder. Ama o tamgalar, kazayağı veya hayat ağacı, bilinçaltını temsil eder.
Aidiyeti yani.
Evet, aidiyeti. O boyun tamgası binlerce yıllık görsel şifresini temsil eder. İslamiyet öncesi Türk inancında hayat ağacı, yeraltı, yeryüzü ve gökyüzü arasındaki kozmik bir eksendir sonuçta.
Hı hı.
Onu oraya kazıyan taş ustası aslında şunu söylüyor. Biz artık Müslümanız ama köklerimiz hala Asya'nın o derin toprağında. Yani kelimelerin bittiği yerde semboller derinişe geçiyor.
Vallahi harika bir özet oldu bu. Ama bir saniye, burada mantığı kurmakta ben biraz zorlanıyorum açıkçası.
Neresi kafana takıldı?
Sonuçta bu bölge yerleşik İslami kuralların olduğu, yerel din adamlarının, imamların yaşadığı bir yer. Yani bir taş ustası çıkıp monoteist bir inancın tam kalbine, bir mezar taşına, pagan kökenli şamanik bir hayat ağacını veya boy damgasını nasıl bu kadar rahatça kazıyabiliyor?
Çok haklı bir soru bu.
Yani buna karşı bir tepki, bir dışlanma korkusu, ne bileyim bir baskı olmamış mı? Nasıl bu kadar iç içe geçebilmişler?
Harika bir noktaya parmak bastın gerçekten. Şimdi dışarıdan bakıldığında, hele ki günümüzün o katı teolojik sınırlarıyla bakıldığında, bu çelişkili veya direkt sapkınlık gibi görülebilir.
Evet, herezi derler ya, tam öyle duruyor.
Ama halk İslamı veya o sinkretizm dediğimiz inanç sentezi kavramı tam olarak böyle çalışır işte.
Nasıl yani?
Resmi din anlayışı merkezde, büyük şehirlerde, saraylarda çok katı kurallarla uygulanır. Ama taşrada, göçebe veya yarı göçebe topluluklarda çok daha esnek, çok daha hoşgörülü ve pragmatik bir yapıya bürünür din.
Hı hı, anladım. Şartlara göre şekil alıyor.
Kesinlikle. Üstelik yerel din adamları da çoğu zaman zaten o boyların içinden çıktığı için o tamgaları dine bir tehdit olarak görmüyorlar ki. Onu ailenin veya sülalenin bir tapusu, bir mühür olarak yorumluyorlar.
Yani sembolün kendisiyle savaşmıyorlar.
Savaşmak yerine onu yeni dine entegre ediyorlar. Hayat ağacını cennetteki Tuğba ağacı ile eşleştirmişler mesela. Kaz ayağı motifini gücün ve bereketin bir yansıması olarak rasyonalize etmişler. Yani anlam kaydırılmış ama şekil olduğu gibi korunmuş.
Anlamı kaydırıp şekli korumak. Bak bu çok iyi. Steganografi gibi bir şey bu o zaman.
Steganografi? O nasıl oluyor?
Hani bu siber güvenlikte falan olur. Gizli bir mesajı alırsın, herkesin görebileceği bir yere bambaşka bir ambalajla, mesela masum bir fotoğraf dosyasının içine saklarsın.
Ha evet, çok doğru bir benzetme.
Ve bu saklama işlemi sadece o taş ustalarının nasırla ellerinde de kalmamış üstelik. Kaynakta okurken zihnimde asıl şimşeklerin çaktığı yer neresiydi biliyor musun?
Neresi?
O sert böyle soğuk mezar taşlarının üzerindeki kaz ayağı ve hayat ağacı sembolleri var ya hani.
Evet.
Aynı mahalleye giriyorsun, evlerin içine giriyorsun, o kadınların yere serdiği halılarda, ilmek ilmek dokuduğu kilim desenlerinde tamamen aynı sembolleri görüyorsun.
Bu gerçekten muazzam bir bağlantı.
Düşünsene, dışarıda kamusal alanda erkeğin taşa vurduğu damga, içeride o özel alanda kadının yünle dokuduğu desen tamamen aynı dili konuşuyor.
Bak bu detay, kültürel antropoloji açısından çok hayati bir bulgu aslında. Biz kültürel kimlik aktarımını genellikle sadece sözlü tarihle sınırlı sanırız.
Yani dilden dile anlatılan destanlar falan?
Aynen öyle. Oysa sözlü kültür zamanla çok çabuk bozulabilir, yasaklanabilir veya dil değiştiğinde tamamen unutulup gidebilir.
Uçar gider yani.
Evet, söz uçar, yazı kalır durumu. Ancak maddi kültür görsel bir alfabe yaratır. Bir büyük anne düşün, torununa o kilimi dokumayı öğretirken sadece ona bir zanaat, bir meslek öğretmiyor ki.
Kimliğini aktarıyor.
Kesinlikle. Ona o boyun hayatta kalma şifrelerini, aidiyet kodlarını öğretiyor aslında. Taş ve iplik tamamen farklı iki materyal olmasına rağmen kolavlik de aynı frekansta yayın yapıyor. Bu da bize o topluluğun kolektif hafızasının ne kadar derin ve dayanıklı olduğunu kanıtlıyor.
İnanılmaz gerçekten. Yani bireysel kimliği ve sürale bağını bu halılarla, bu mezar taşlarıyla bir şekilde korumuşlar. Ölümü bu şekilde anlamlandırıyorlar. Burası çok net.
Kesinlikle.
Ama incelememiz bizi sadece bireylerin yattığı o mezarlıkta bırakmıyor. O taş kütüphaneden çıkıyoruz ve mantıksal olarak çok daha büyük bir toplanma alanına, Haydar Baba Türbesi'ne geçiyoruz makalede.
Evet, o türde meselesi çok başka bir boyut.
Orada sana şunu sormak istiyorum. Neden bireysel hafıza, hani o taşlara kazınan kimlik onlara yetmiyor da yaşayanlar için böyle devasa bir kolektif merkeze, bir türbeye ihtiyaç duyuyorlar?
Çünkü mezarlıklar bireysel yasın tutulduğu yerlerdir, geçmişle hesaplaştığın, atalarını andığın alanlardır. Ancak yaşayan, nefes alan bir topluluğun ortak krizleri vardır.
Nasıl krizler mesela?
Düşün ki kuraklık vurdu, ekinler büyümüyor veya hayvanlar hastalandı, kırılmaya başladı ya da bir aile çocuk sahibi olamıyor. Böyle durumlarda bireysel dua genellikle yalnız ve yetersiz hissettirir insana.
Yani sosyal bir desteğe ihtiyaç duyuyorsun o an.
Tabii ki. İnsan psikolojisi çaresizlik anlarında omuz omuza vereceği, ortak bir ritüel etrafında birleşeceği merkezler arar her zaman. Bu sayede o doğanın kaotik gücüne karşı bir tür kontrol illüzyonu yaratır. İşte Haydar Baba Türbesi, Kaklık bölgesinde yüzyıllar boyunca tam da bu işlevi görmüş. Bir nevi psikolojik terapi, sosyal dayanışma ve umut tazeleme merkezi olmuş halk için.
Makalede anlatıldığına göre bu Haydar-ı Kerrar aslında İslam literatüründe Hazreti Ali için kullanılan bir sıfatmış. Cesur savaşçı, koruyucu anlamına geliyormuş.
Evet, çok güçlü bir koruyucu figür.
İnsanlar buraya gelip yağmur duasına çıkıyorlar, adaklara diyorlar, ağaçlara o meşhur çaput bağlama, bez bağlama ritüelini yapıyorlar. Hatta çok çarpıcı bir detay vardı.
İsim koyma geleneği mi?
Evet, çocuğu olmayan aileler adak adayıp bir erkek çocukları olduğunda adını doğrudan Haydar koyuyorlar köyde. Düşünsene, türbeye atfedilen o manevi güç, o efsane köyün sokaklarında koşan kanlı canlı bir çocuğun isminde yaşamaya devam ediyor her gün.
Mitolojinin ete kemiğe bürünmüş hali resmen.
Tam olarak o. Ama tüm bu ritüeller arasında beni asıl şaşırtan, az önce senin bahsettiğin o inanç sentezi var ya, onun mimariye nasıl yansıdığı oldu, işte işin gerçekten ilginçleştiği yer burası bence.
Sütunlardan bahsedeceksin sanırım.
Evet, ya türbenin yapısında tam 7 tane sütun var ve yöre halkı bu 7 sütunu öyle kafasına göre rastgele inşa etmemiş.
Etmemişler çünkü o 7 sütun meselesi bu çalışmanın en vurucu kısımlarından biri bence.
Kesinlikle öyle.
7 sayısı hem semavi dinlerde hem de Türk mitolojisinde çok kutsaldır bildiğin gibi. Eski Türklerdeki o 7 kat gök inancını temsil eder doğrudan.
Peki bu sütunların isimleri neler? O da çok acayip.
Türbedeki bu 7 sütunun her biri farklı bir unsuru simgeliyor. İsimleri şöyle: su, toprak, ateş, rüzgar, hava, can ve çoban.
Bak işte benim beynimin, sistemimin hata verdiği yer tam da burasıydı okurken.
Neden?
Ya şimdi su, toprak, ateş, rüzgar ve hava, bunlar klasik elementler. Dünyanın her yerinde bütün o ilkel doğa inançlarının temelinde bu var zaten.
Evet, evrensel unsurlar bunlar.
Can sütununu da anlıyorum. Varoluşu, hani ruhu temsil ediyor. Peki ama çoban ne alaka?
Çok haklı bir isyan.
Yani neden bir meslek grubu su ve ateş gibi böyle evrensel, devasa, kozmik güçlerle aynı seviyede tutulup da koskoca bir sütunu ismini veriyor? Mantıklı gelmiyor ki.
Şimdi modern ve şehirli bir zihinle hani plazalardan falan baktığımızda çobanın orada olması gerçekten çok tuhaf ve orantısız görünüyor.
Eyvallah, bayağı bir sırıttı bende.
Ama göçebe veya yarı göçebe bir Kürkmen boyunun sosyoekonomik gerçekliğini bir düşün. Hayatları tamamen sürülere, hayvancılığa ve doğanın o acımasız ritmine bağlı.
Ekonomileri tamamen o.
Aynen öyle. Çoban o toplumda sadece sabah koyunları alıp giden biri değildir ki. Sürüyü kurtlardan koruyan, ufka bakıp hava durumunu okuyan, en kurak zamanda su kaynaklarını bulan kişidir.
Yani aslında o topluluğun lideri gibi bir şey.
Yaşamla ölüm arasındaki o çok ince çizgide topluluğun hayatta kalmasını sağlayan nimai rehberdir çoban. Dolayısıyla o insanlar çobanı bir element, bir sütun olarak oraya koyarken aslında kendi göçebe kültürlerinin gerçekliğini kutsal bir seviyeye, kozmik bir prensibe yükseltiyorlar.
İnanamıyorum, adamlar kendi hayat kurtarıcılarını doğa güçleriyle eşit bir konuma yerleştirmişler resmen. Ve bunu yaparken de yine o senin senkretizm dediğin kalkanı kullanmışlar.
Aynen öyle. Çok akıllıca bir kamuflaj.
Tabii canım, düşünsen bir İslam alimi olarak gelip ya bu yedi kat gök inancı şamanik bir şeydir falan diyemiyorsun. Çünkü mekanın adı zaten Haydar Baba. Hazreti Ali'nin koruyuculuğu altında kendi eski inançlarını çok güzel meşrulaştırmış oluyorlar o köyde.
Ağaçlara bez bağlama ritüeli de tam olarak bunun bir parçası aslında.
O nasıl bağdaşıyor?
Eski Türklerdeki o doğanın ruhuna, ağaç kültüne duyulan saygının İslami bir dilek tutma ritüeline dönüştürülmesidir o bez bağlama. Yani bu gerçekten muazzam bir inanç mühendisliği dediğin gibi.
İnanç mühendisliği, kesinlikle öyle. İnsanlar büyük doğa olayları karşısında, mesela düşün, aylarca süren bir kuraklık vurdu köye, genetik kodlarına işlemiş o eski doğa ruhlarını yardıma çağırmadan edemiyorlar.
Edemezler. Çünkü o çaresizlik anında insan en güvendiği, en eski köklerine tutunmak ister. Ve o eski inançlardaki koruyucu ruhlar zamanla isim değiştirerek İslami evliyalara, erlere, babalara dönüşmüştür Anadolu'da.
Haydar Baba da bunun en canlı kanıtı o zaman.
Kesinlikle. Haydar Baba bu tarihsel ve psikolojik transferin en somut, en güzel örneklerinden biridir kaklıkta.
Fakat tüm bu güzellikleri, bu kadar zengin, derin ve ince ince işlenmiş bir kültürü konuşuyoruz ama makalenin sonlarına doğru karşılaştığımız tablo gerçekten çok karanlık, hatta biraz iç burkucu.
Maalesef. Koruma kısmı her zaman kanayan yaramız.
Yani kaklıktaki bu eşsiz açık hava arşini şu an ciddi bir yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Peki tüm bunlar aslında ne anlama geliyor? Tüm bu sütunlar, o güzelim taş kütüphane neden şu an can çekişiyor?
Çünkü bu tür maddi kültür varlıkları doğaları gereği çok kırılgandır. Dışarıda doğanın ortasında korumasız bir şekilde duruyorlar. Ve makalede araştırmacıların üstüne basa basa belirttiğine göre en büyük ve acımasız tahribat kim tarafından yapılıyor biliyor musun?
Kim?
Defineciler tarafından yapılıyor.
Defineciler mi? Bir dakika ya. Bir köy mezarının, bir mezar taşının veya türbenin altında ne bulmayı umuyorlar ki bu adamlar?
Definecilik maalesef Türkiye'de çok yaygın ve inanılmaz yıkıcı bir hurafe ağına dayanır. O mezar taşlarının üzerindeki salur damgalarını, kaz ayağı veya hayat ağacı motiflerini bizler gibi kültürel bir miras olarak okuyamıyor bu insanlar.
Nasıl okuyorlar peki?
Onları doğrudan altına veya gizli bir hazineye giden yolda bırakılmış şifreli haritalar zannediyorlar.
Yok artık.
Ya gerçekten öyle. Tamganın işaret ettiği yeri kazarsam altın bulurum gibi tamamen asılsız, saçma sapan bir inançla o yüzlerce yıllık taşları levyelerle paramparça ediyorlar. Yerlerinden söküp atıyorlar.
Ya bu inanılmaz bir cehalet. İşin en trajik ironisi ne biliyor musun? Asıl hazinenin o kırıp döktükleri taşın ta kendisi olduğunu fark etmiyorlar. Olmayan bir küp altın uğruna gerçek bir kültürel hazineyi yok ediyorlar.
Kesinlikle. Tarihi kelimenin tam anlamıyla dinamitliyorlar.
Bu gerçekten çok sinir bozucu bir durum. Dışarıdan gelen bu fiziksel saldırıların yanında bir de çevresel yıpranma var tabii, değil mi?
Elbette. Yüzlerce yıldır o rüzgarın, yağmurun, don olaylarının altında kalan o kireç taşları, mermerler eriyor zamanla. Yazılar siliniyor.
Ama makalede benim asıl dikkatimi çeken tehlike, hani bu dışarıdan gelen fiziksel yıkımdan ziyade içeriden gelen o sessiz kopuş oldu. O beni daha çok etkiledi.
Yeni neslin bu ritüellerden uzaklaşmasını kastediyorsun sanırım.
Kesinlikle onu kastediyorum. Modernleşme, şehre göç, Z kuşağı ve sonrasının dünyayı algılama biçimi. Artık köyde kimse kuraklık olduğunda türbeye gidip omuz omuza yağmur duası yapmıyor ki.
Ne yapıyorlar?
Telefonunu çıkarıp uygulamanın hava durumu sekmesine bakıyor. Ağaçlara bez bağlayıp ortak bir kaderi paylaşmak yerine herkes kendi bireysel dertleriyle kendi odasına kapanıyor.
Çok haklısın. Modernite geçmişin o güçlü sosyal toplanma alanlarının içini tamamen boşaltmış durumda.
Ya bu durumu zihnimde şöyle bir analojiyle canlandırıyorum. Dinleyicimiz de şöyle düşünsün. Düşün ki elinde devasa şifrelenmiş bir sabit disk var, bir hard drive.
Hı hı.
İçinde ailenin tüm geçmişi, senin çocukluk anıların, en değerli fotoğrafların duruyor. Veri fiziksel olarak orada duruyor. Yani taşlar orada, türbe orada, halılar hala evlerin zemininde duruyor kaldıkta.
Evet, obje orada.
Obje orada ama biz o veriyi nasıl okuyacağımızı unutmuşuz. Şifreyi kaybettik. O alanla, o hafızayla bağ kurma yeteneğimiz ortadan kalkmış durumda. Bağlantı koptu yani.
Çok isabetli bir benzetme oldu bu hard disk benzetmesi. Ve işte sabit diskin şifresini unuttuğumuz gibi o diskin donanımının kendisi de defineciler ve doğa tarafından fiziksel olarak paramparça ediliyor şu an.
Vakit daralıyor yani.
Daralıyor. İşte araştırmacıların makalede sunduğu çözüm önerileri tam da bu noktada hayati bir önem taşıyor. Eğer o hard diskteki veriyi kurtarmak istiyorsak çok acil profesyonel müdahalelere ihtiyacımız var.
Makalede epigrafik ve arkeolojik envanterin çıkarılması gibi böyle biraz teknik terimler geçiyor bu çözüm kısmında. Bunu dinleyicilerimiz için biraz daha anlaşılır kılalım. Nedir bu epigrafik envanter?
Tabii.
Basitçe yani taş okuma sanatı diyebilir miyiz buna? Ve bu taşların bir Excel tablosuna, bir veri tabanına kaydedilmesi falan mı kastedilen?
Tam olarak o aslında. Epigrafi, sert yüzeyler üzerine özellikle de taş veya metale kazınmış yazıları, sembolleri inceleyen bilim dalıdır. Yani o taş kütüphanenin dilini çözen bilim.
Hı hı.
Araştırmacılar diyor ki, her bir mezar taşının, oradaki her bir ince damganın yüksek çözünürlüklü fotoğraflanması lazım. 3D taramalarının yapılması lazım. Ve karbon testleriyle kesin tarihlendirilmesinin sağlanması gerekiyor.
Yani diskin tamamen bozulmadan, yanıp kül olmadan önce içindeki verinin sağlam bir kopyasını almak, yedeklemek demek bu.
Aynen öyle. Birebir yedeğini alıyorsun. Ayrıca bu koruma fikri sadece fiziksel taşların değil, ritüellerin de korunmasını kapsıyor. Bu kısım çok önemli.
O nasıl olacak?
Şöyle ki, alanın ve o alanda yüzyıllardır yapılan yağmur duası, adak gibi uygulamaların UNESCO standartlarında somut olmayan kültürel miras statüsüne alınması gerektiği vurgulanıyor çalışmada.
Somut olmayan kültürel miras, yani taşı değil, taşın etrafındaki davranışı koruma altına almak istiyorlar.
Evet, o nefesi korumak istiyorlar.
Çok mantıklı. Ama makalede çözüm önerileri arasında benim en çok ilgimi çeken ve bence günümüz dünyasına en çok hitap eden fikir, Kaklık dijital hafıza haritası.
Oldu.
En heyecan verici kısmı o zaten.
Ya nedir bu dijital hafıza haritası? Nasıl çalışacak bu sistem?
Bu harita tüm o az önce konuştuğumuz saha bulgularının, epigrafik verilerin ve halktan toplanan efsanelerin interaktif bir platforma, bir web sitesine aktarılması projesi.
Hı hı.
Üniversite öğrencilerinin, yerel halkın ve uzmanların ortak çalışmasıyla bir bulut sunucusunda aslında Kaklık Mezarlığı'nın dijital bir ikizi yaratılabilir. Vay canına, dijital ikiz.
Düşünsene, internet üzerinden o mezarlığa giren biri sanal olarak orada geziyor. Bir taşa tıkladığında hem taşın üzerindeki salur damgasının 3 boyutlu modelini her açıdan görebilecek,
evet,
hem de hemen yanında o damganın hangi evdeki halı deseniyle eşleştiğini inceleyebilecek tıklandığında. Aynı zamanda arka planda o türbede geçmişte yağmur duası yapan yaşlı bir teyzenin saha çalışması sırasında alınmış ses kaydını dinleyebilecek.
Yani aslında kaybolan şifreyi, o unuttuğumuz parolayı herkesin istediği an erişebileceği dijital bir anahtara dönüştürüyorlar.
Çok doğru. Herkes için erişilebilir bir hafıza olacak.
Vallahi bugün seninle Denizli'nin Kaklık Mahallesi'ndeki o mütevazı mezarlığa ve Haydar Baba Türbesi'ne girdik. O devasa taş kütüphanenin sessiz raflarında uzun bir yürüyüş yaptık.
Çok da keyifli ve öğretici bir yürüyüş oldu.
Alelade tarihi yapılardan ibaret değil, Orta Asya'dan Anadolu'ya uzanan çok uzun bir yolculuğun, hayatta kalma mücadelesinin, inancın ve kimliğin somutlaştığı çok özel, devasa bir hafıza alanı burası.
Evet. Yani o taşlardaki kaz ayağı motiflerinden tut da kadınların evde dokuduğu kilimlere, çoban sütününden o küçük çocuğa verilen Haydar ismine kadar İncelediğimiz her şey ama her şey bir toplumun kendini ifade etme ve bu yeni dünyada var olma biçimiydi.
Bu çok katmanlı, yer yer böyle defineciler yüzünden falan karanlık ama çoğunlukla büyüleyici yolculukta bu karmaşık düğümleri çözmemize yardım ettiğin için sana gerçekten teşekkür ederim.
Ben de bu fırsatı verdiğin için teşekkür ederim. Harika bir sohbetti.
Önce senin kendi zihninde yankılanmasını, şöyle bir kendi kendine düşünmeni istediğim bir soru var.
Çok merak ettim şu an.
Bak şimdi, az önce kaklık dijital hafıza haritasından bahsettik uzun uzun. Diyelim ki uzmanların bu tüm önerilerini harfiyen uyguladık. Defineciler o taşları tamamen un ufak edip yok etmeden önce her bir sembolü, her bir duayı ve ritüeli kaydettik. Yüksek çözünürlüklü olarak bulut sunucularına aktardık. O muazzam dijital haritaları yarattık. Evet, veriyi korumuş, kaybolan şifreyi dijital bir dosyaya sonsuza dek yazmış olacağız. Ama sence o kuraklık vurduğunda yağmur yağması için omuz omuza veren, o korkuyu ve umudu aynı anda beraber soluyan o köy halkının hissettiği o derin toplumsal dayanışmayı, o sıcak nefesi, o gerçek korkuyu bir veri tabanına sığdırmak gerçekten mümkün mü? Yani hafızayı bu şekilde dijitalleştirmek, o çok yaşatmak istediğimiz samimi ve dokunulabilir kültürü farkında olmadan tamamen mekanik, ruhsuz bir sergiye dönüştürür mü sence? O taş kütüphanedeki kitapları ekrandan okuduğumuzda, piksellere baktığımızda hala aynı hikayeyi, aynı sıcaklıkla hissediyor olabilecek miyiz? Bunu bir düşün. Bir sonraki incelememizde görüşmek üzere.